Radyo Kocatepe.
Sağlığın Sesi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan Sağlığın Sesi programına hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Konuğumuz Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Yunus Emre Kundakçı. Konumuz engellilik ve toplumsal katılım. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Engel Stafsu biriminde de komisyon üyesiyim.
Engellilik nedir? Nasıl tanımlanır?
Engellilik, sosyopolitik, tıbbi ve ekonomik açılardan tanımlanmış ve kavramsallaştırılmış çok boyutlu bir kavram olarak ele alınması gerekiyor. Bu nedenle engelliliğin tanımı konusunda fikir birliğine varılabilmiş değildir. Yapılacak engelli tanımının kullanıldığı yapı ya da koşullara bağlı olması gerektiği birçok kuruluş tarafından belirtilmektedir. Nitekim engellilik, fiziksel, psikolojik, entelektüel ve sosyoduygusal farklılıkları beraberinde getirmektedir. Bu birçok yönden dezavantajlı bireylere yönelik tutumlar, kültürel inançlar, hukuksal ve ekonomik politikalar, ulaşım, binalar ve benzeri dahil olmak üzere birçok kişisel ve çevresel faktörlerin etkileşiminin sonucunda engellinin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Birleşmiş Milletler'in engelli kavramını kısaca özetlemek gerekirse, diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu olan kişilere engelli bireyler denilmekte. Aslında kısaca da şöyle söyleyebiliriz, özel gereksinimli bireyler veya dezavantajlı bireyler engelli bireyler olarak tanımlanabilir. Aslında herkes engelli olabilir. Doğuştan ya da sonradan engellilik söz konusu olabilir. İnsan olmanın bir parçasıdır engellilik olmak. Çünkü hemen hemen herkes hayatının bir noktasında geçici veya kalıcı olarak engellilik yaşarlar. Bir vücut fonksiyonu veya yapısı bozulduğunda bazı aktivitelerimiz kısıtlanır. Hatta okulda, işte dışlanma yaşayabiliriz. Katılım kısıtlıklarına sebep olabilir engellilik.
Engellilikle ilgili kavramlar toplum tarafından anlaşılabiliyor mu?
Engellilikle ilgili kavramlar bu alanda hizmet veren veya hizmet alanlar tarafından iyi bilinmekte olsa da engelli bir yakını olmayan, engellilerle ilgili herhangi bir akademik veya sosyal sorumluluk projesinde görev almamış veya engellerle ilgili bir meşguliyeti olmayan bireyler tarafından tam olarak anlaşılamamaktadır. Geleneksel olarak daha düz bir mantıkla engelli bireyler, örneğin tekerlekli sandalye kullananlar, işitme veya görme problemi olanlar veya zihinsel engelli kişiler olarak anlaşılabilmektedir. Serebral palsi, Down sendromu gibi birçok bilinen engellilik koşulları aslında tam olarak hala anlaşılamamıştır. Çünkü bedensel engelli bir çocuk her zaman spastik değildir. Ancak toplum bunu spastik olarak algılayabilmektedir. Bunun yanında kronik hastalıklar, psikolojik bozukluklar, inme veya yaşlılık gibi çok çeşitli sağlık koşulları nedeniyle fonksiyon kaybı yaşayan herkes aslında birer engelli bireydir. Bu nedenle bireyleri kronik hastalıklardan korumak veya daha sağlıklı yaşamalarını sağlamak engellilikten de korumaktır aslında. Koruyucu sağlık hizmetlerinde engellilik kavramı hakkında detaylı bilgi verilebilir. Ayrıca engellilik öncesi ve sonrası geçiş aşamaları çok önemlidir. Bu konuda rehabilitasyon uzmanlarına büyük rol düşmektedir.
Fizyoterapistler engellilik kavramı içerisinde nerede yer almaktadır?
Fizyoterapistler biraz önce de değindiğimiz gibi rehabilitasyon alanında özellikle engelliler yardımcı olan sağlık profesyonelleridir. Bir engel durumu oluşmadan önce sağlıklı yaşam adına fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığı kazandırmak adına topluma faydalı olabilmektedirler. İnsan vücudunun anatomik yapı ve bütünlüğünün ve fonksiyonlarının etkilenmesi engellilik türlerine göre farklı seviyelerde olabilmektedir. Önemli olan bu etkinliklerle maksimum aktivite ve katılım sağlanmasıdır. Bir kişinin çevresi, engellilik deneyimi ve kapsam üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Erişilemeyen ortamlar, engelli bireylerin topluma diğer bireylerle eşit bir şekilde tam ve etkin katılımını engelleyen bariyerler yaratır. Bu engellilerin ele alınması ve engelli bireylerin günlük yaşamlarının kolaylaştırılması yoluyla toplumsal katılımın iyileştirilmesi konusunda ilerleme kaydedilebilir. Fizyoterapistler özellikle bedensel engelli bireyleri topluma kazandırmak adına rehabilitasyon uygulamalarında önemli fonksiyonlara sahip meslek gruplarıdır.
Dünyada engelli bireylerin sıklığı nasıl?
Dünya Sağlık Örgütü'nün Dünya Engellilik raporuna göre dünyada 1 milyardan fazla insan herhangi bir engellilik türüyle karşı karşıyadır. Engellilik sonrasında bedensel, zihinsel, ruhsal, duysal ve sosyal yetenekler ayrı ayrı veya bütünüyle etkilenebilir. Bunların 110 milyonla 190 milyonu ciddi düzeydedir. Bu rakam dünya nüfusunun yaklaşık %15'ine tekabül etmektedir. Daha da önemlisi küresel ve ulusal olarak yapılan birçok araştırma raporu giderek engelli nüfusunun da arttığını vurgulamaktadır.
Engellilik önceki yıllara göre neden daha da artmaktadır?
Engelli nüfusunun yaklaşık %46'sını 65 yaş ve üzeri kişiler oluşturmaktadır. Bu nedenle en temelde yaşanan nüfusa bağlı engellilik artışı görülebilmektedir. Bunu takiben kronik sağlık koşullarındaki küresel artış nedeniyle de engelliliğin yaygınlığı artmaktadır. Son yıllarda bulaşıcı olmayan hastalıkların yaygınlığındaki artış, trafik kazaları, doğal afetler, çatışma savaş durumları, beslenme ve madde bağımlılığı gibi çevresel ve diğer faktörler engelliliği yordamaktadır. Engellilik özellikle kadınlar, yaşlılar ve yoksullar gibi savunmasız nüfusları orantısız bir şekilde etkilemektedir. Yine düşük gelirli ülkelerde engellilik prevalansı yüksek gelirli ülkelere kıyasla daha yüksektir.
Yaşlılık dışında erken doğum gibi nedenler engellilikle ilişkili midir?
Muhakkak erken doğum ve düşük doğum tartısı gibi birçok faktör engellilikle ilişkilidir. Ancak bu durum yanlış anlaşılabileceği için açıklamak gerekmekte. Tıbbi gelişmeler riskli bir gebelik sonrasında hayatta kalan bebeklerin sayısını da arttırmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ülkelerin prematüre doğum oranlarının %5 ile 18 arasında değiştiğini ifade ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde yılda 15 milyon bebek prematür olarak doğuyor. 1 milyonun üzerinde bebek de bu nedenle 1 yaşını tamamlayamadan hayatını kaybedebiliyor. Prematüre doğum oranları Türkiye'de de aslında dünyadakine benzer. Son yıllarda özellikle baktığımızda 2021 yılında özellikle doğan bebeklerin %12'sinin prematüre olduğu belirtilmekte. Bu bebeklerin %90'a yakını 32 ile 36 haftalıkken %12'si de 32 haftanın altında hayata gözlerini açmış. Bu prematüre bebeklerin aslında bir engelli birey adayı olduğunu da belirtmek gerekiyor. Ancak her erken doğan çocuğun bir hastalık veya bir engel olarak algılanmaması gerektiğini de vurgulamak gerekir. Bebeğin sağlığı için bazı riskler oluştursa da erken doğumun engellilikle olan ilişkisi doğum tartısı, oksijensiz kalma, doğum yaşı gibi birçok faktörden etkilenebilmektedir. Prematüre bebeklerde normal gelişim süreci geçirebilecek üretken ve sağlıklı bir yaşam kapasitesine sahipler. Ancak bu kapasiteyi kendi başlarına harekete geçirme noktasında sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Bu nedenle çocuk hekimleri, gelişim uzmanları, ergoterapist ve fizyoterapist gibi uzmanların takibinde olmaları önemlidir. Doğuma bağlı riskli grupta yer alan çocuklar veya sonradan engelli çocuklarda yetişkinlere benzer sorunlarla karşılaşabilirler. UNICEF'in henüz yayınladığı raporda engelli çocukların toplumdan dışlandıklarında hayatta kalma ve gelişme şanslarının etkilendiği, bunun yanı sıra parlak bir gelecek umutlarının da azaldığı belirtilmektedir. Bu nedenle engelli çocukları daha görünür kılmak ve yaşam deneyimlerini daha iyi anlaşılmasını sağlamak önem arz etmektedir. Her çocuğa yaşamda eşit şans verme yönünde yükümlülükleri tüm bireylerin yerine getirmesi gerekmektedir. Özellikle riskli gebelik öyküsü olan anne adaylarının doğum çevresi boyunca yakından takip edilmesi, doğumdan sonra da bebeklerin gelişim yönünden ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmekte. Eskiden doğumdan birkaç yıl sonra konulabilen tanılar, günümüzde birkaç aylık bebeklerin gelişimsel süreçlerini tahmin ederek müdahale için bize fırsat sağlamaktadır. Bu konu üzerine yoğunlaşılarak erken müdahale kapsamında çocukların gelişimi desteklenebilir.
Ülkemizde ve dünyada engellilik kavramıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Dünyada değişen engellilik tanımı ve sınıflandırma sistemlerine bağlı olarak Türkiye'de de engellilerin profiline ilişkin veri toplama kriterleri dönüşüm göstermiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen işlevsellik, engellilik ve sağlığın uluslararası sınıflandırılması günümüzde engellilik araştırmalarında ana noktadır. Tıbbi yaklaşımlardan ziyade fonksiyonlardaki sınırlılıklar engelli bireylerle yapılan araştırmalarda önem arz etmektedir. 2022 yılındaki Türkiye'de nüfus ve konut araştırması yapılan bir raporda en az bir engeli olan nüfusun oranı %7 civarındadır. Yaş grubu arttıkça en az bir engelli olan nüfus oranında da tıpkı dünyadaki raporlara benzer şekilde Türkiye'de de bir artış olduğu görülmektedir. Engel gruplarına göre engelli nüfus oranları incelendiğinde ise bir şeyler taşıyabilme veya da bir şeyleri tutabilme, yürüme, merdiven çıkma ya da merdiven inme gibi problemlerle karşılaşan engelli gruplar çok daha yüksek oranda görülmektedir. Bu da fizik tedavi ve rehabilitasyonun engellilik süreçlerinin yönetimindeki pragmatik önemine işaret etmektedir.
Engelli bireyler ne tür problemlerle karşılaşmaktadır?
Engelli bireyler toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimleri karşılamada güçlük çekerler. Bu nedenle de korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. Engelli bireyler sağlık hizmetleri, eğitim, ulaşım ve istihdam gibi hizmetlerle erişimde yaygın engellerle karşılaşmaktadır. Zihinsel, psikolojik ve bedensel fonksiyonlarda kalıcı veya geçici olarak oluşan hasarlar, kendilerine yönelik toplumda var olan algı nedeniyle dezavantajlı konuma düşmektedirler. Bu dezavantajlı konumda onların toplumun dışına itilmiş bir grup haline getirmektedir. Engelli bireyler, engelsiz insanlar için düzenlenmiş bir toplum içinde kendilerine yer bulmaya çalışmaktadırlar. Sağlık açısından bakacak olursak, engelli bireylerin yaşadığı problemler Dünya Sağlık Örgütü tarafından da dile getirilmektedir. Hemen hemen herkesin hayatın belli bir döneminde geçici veya kalıcı bir tür engelle karşı karşıya kalması muhtemel olduğu düşünüldüğünde aslında engelli bireylere yönelik bir dünya hazırlamak gerekmekte. Bunun en tipik örneği de COVID-19 salgını döneminde görüldü. Engelli bireyler COVID-19 salgını döneminde sağlıklı bireylere göre daha fazla risk altındaydı. Bu yüzden sağlıkla ilgili koşulların hemen hemen hepsinde engelli bireylerin dikkatli bir şekilde ele alınması gerekmektedir.
Ülkemizde engellilere yönelik hizmetler nelerdir?
Öncelikle engelliler kamu kurumlarında yer alan çeşitli birimlere başvuruda bulunarak birçok hizmetten yararlanabilir. Örneğin engellilerin sağlık hizmeti aldığını düşündüğümüzde sağlık hizmeti alırken öncelik sıraları engellilerdedir. Yine bazı sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmektedirler. Ülkelerin politik oluşturma ve hizmet sunumu aslında bu durumu engelliler üzerinden çok daha iyi anlatıyor. Belediyeler tarafından verilen rehabilitasyon hizmetleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yine Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, yine Sağlık Bakanlığı'nın özellikle engelli bireylere yönelik tanının konulması, sağlık raporunun oluşturulması, yine erken tanının sağlanmasından sonra engellinin önlenmesi ve engellilik şiddetinin azaltılmasına yönelik yapmış olduğu müdahaleler oldukça önemlidir. Erken tanı ve koruyucu hizmetler boyutunda Sağlık Bakanlığı'nın görevi çok çok önemlidir. Özellikle günümüzde engelli aday olduğumuzu düşündüğümüzde sağlıklı hayat merkezlerinin rolü de büyüktür. Sağlıklı hayat merkezleri kişilere fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırır ve yine sedanter yaşam biçimi davranışlarını değiştirmekte önemli role sahiptirler. Bunun yanında özel merkezler, engelli ve yaşlı bakım merkezleri ya da danışma merkezleri, bunlar fizyoterapi danışma merkezleri, ergoterapi danışma merkezleri, zihinsel veya psikolojik sağlıkla ilgili danışma merkezleri, riskli bebek merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri, işitme, konuşma, yutma gibi danışma merkezleri ve bunların devletteki sayısının arttırılması da engelli bireylere yönelik önemli hizmetlerdendir.
Engelliler fizik tedavi hizmetinden nasıl yararlanır?
Uygun sağlık raporu alındığında engelli bireyler durumuna göre devlet hastanelerinde öncelikli olmak üzere fizik tedavi hizmeti alabilmektedir. Sosyal güvenlik kurumu sağlık uygulama tebliğine göre fizik tedavi alabilecek engelli bireyler ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Engelliler fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerine muayene olarak tanıya göre fizyoterapistlere tedavi için yönlendirilebilmektedirler.
Engelliler evde sağlık hizmetinden faydalanabilir mi?
Engelliler evde sağlık hizmeti almak istediklerinde Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Çağrılım Merkezi'ni arayabilirler ya da şahsen bu bürolara müracaat edebilirler. Evde sağlık hizmeti alacak kişi, hekim ve yardımcı sağlık personelinden oluşan ekip tarafından evinde ziyaret edilerek sağlık hizmetini alabilmekte herhangi bir problem görülmemektedir. Ülkemizde de giderek artan politikalar engellilerin evde sağlık hizmetleri alabilmesini sağlamaktadır.
Engellilere yönelik bir eylem planı var mıdır?
Aslında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yürütücülüğünde Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı 2023 ile 2025 yılları arasında ortaya konulmak adına Şubat 2023 yılında yayınlandı ve bu rapor oldukça kapsamlı bir şekilde, biraz önce de bahsettiğimiz gibi, nüfusumuzun yaklaşık %7'sini oluşturan engelli bireylere yönelik çeşitli hak ve sorumluluklar üzerine yoğunlaşmıştır. Yine bunların dışında hali hazırda yapılan uygulamalar kapsamlıdır. İşte bunlar neler olabilir? Kanunlar, baktığımızda sağlık uygulama tebligleri, ortez protez gibi malzemelerin SGK tarafından ödenmesi, yine iş kanununda ve devlet memurları kanununda işverenlerin engelli bireyleri çalıştırmak zorunda olması. Bunun faydalarını nasıl görüyoruz? 2022 yıl sonu itibariyle 5777 memur engelli olarak karşımıza çıkarken 2021 yılı Haziran ayında 58520 engelli memur karşımıza çıkmakta. Bu da engelli memur sayısının 2022 yılına göre yaklaşık 10 kat arttığını göstermektedir.
Engellilikle ilgili habilitasyon ve rehabilitasyon kavramlarından ne anlamak gerekir?
Toplumsal hayata katılım ve eşitlik temelinde engellilere habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri verilir. Habilitasyon, engellinin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmesini ve yaşamını bağımsız bir şekilde sürdürebilmesini sağlamayı amaçlayan fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler kazandırmaya yönelik hizmetleri açıklar. Rehabilitasyon ise herhangi bir nedenle oluşan engelin etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmeyi ve engellinin hayatını bağımsız bir şekilde sürdürebilmesini sağlamayı amaçlayan fiziksel, sosyal, zihinsel ve meslek becerileri geliştirmeye yönelik hizmetleri açıklamaktadır. Bunun yanında toplum temelli rehabilitasyondan da kısaca bahsetmek gerekir. Toplum temelli rehabilitasyon, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği multidisipliner ve multisektörel bir yaklaşımdır. Bu görüş, toplumsal katılımda zorluk yaşayan bireylerin toplumsal katılımını artırmak amacıyla engelli bireyler, aileleri ve toplumun tamamının ortak çabasıyla ortaya çıkmasını öngören sosyal uyum ve fırsat eşitliğinin sağlanmasını hedefleyen bir stratejidir. Bu bağlamda mevcut kaynakların kullanımı, çevresel, toplumsal engelleri kaldırılarak engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeler yapılır. Toplum temelli rehabilitasyonda bireyi topluma kazandırmadaki amaç hem toplumun hem de ailenin imkanları doğrultusunda engelli bireyin yaşam koşullarını, toplumsal statüsünü ve rollerini daha iyi bir noktaya taşımaktır. Aslında toplum davranışını değiştirmektir, rehabilitasyon bilgisini topluma taşımaktır da diyebiliriz. Yine baktığımızda mesleki habilitasyon ve rehabilitasyon uygulamalarının da engelli bireylere yönelik kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklendiğini görmekteyiz. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve üniversiteler boyutunda engelliliğe bakış nasıl? Kısaca bahsetmek gerekir. TÜBİTAK 4008 özel gereksinimli bireylere yönelik kapsayıcı toplum uygulamaları destekleme programları sayesinde engelli bireylerle çalışacak araştırmacılara destekler sunabilmektedir. Yine Yükseköğretim Kurumu özellikle 2022 yılında engelli bireylere yönelik sınav uygulamalarına ve engelli kontenjanında aranacak sağlık şartlarına dair yönetmelikler çıkartmıştır. Burada yönetmelik içerisinde bahsedilen birçok nokta, üniversitede işte sınavlarda talep edilen öğrenci, okuyucu ve işaretleyici yardımı, bilgisayar destekli sınavlar, geçici engel olan bireylere yönelik düzenlemeler, yine özel yetenek sınavları gibi, yine baktığımızda üniversitelerde engelsiz birim ve komisyon birimlerinin kurulması, bu komisyonlarda engelli öğrencilerin ya da akademik ya da idari personelin üniversiteler düzeyinde problemlerini anlayabilmek, gereksinimlerini çözebilmek ve engelleri belirleyerek önlem alabilmek için oldukça faydalı uygulamalar olarak görebiliriz.
Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Radyo Kocatepe. Kocatepe. Üniversitemizin sesi.